Ayrım 12.
Valerius, bu adamlar değil ama dedektif Di Benedetto beni birçok kez telefonla aradı diye yanıtladı. Astor bu yanıta şaşmıştı. Lanet olsun, o adam sana neden telefon ediyor ki? Valerius gülümseyerek anlattı. Alan haber alması çalışması yaptığım sıralarda buna sen ne biliyorsun telefonlara adını takmıştık. Biri sana bir şey karşılığı bilgi vermek ya da yardım etmek ister. Di Benedetto'nun tüm istediği senin yapmakta olduğun soruşturmanın nasıl gittiği hakkında bilgi almaktı. Bu nedenle nezaket gereği kendi sürdürdüğü soruşturma hakkında bana bilgi vermek için telefon edip duruyor. Sonra senden haberler almak üzere beni dürtüklüyor. Di Benedetto seninle çok ilgileniyor. Bu durum çok gurur verici diyen Astor gülümsedi. Bir yerde şarkı söylerken beni dinlemiş olmalı. Marc Antonio duygusuz bir sesle konuştu. Bu konuda hiç şansın yok Astor. Di Benedetto beni de birçok kez aradı. Her zaman polis dizilerine yer vardır bizim iş dünyamızda. Bu yüzden onu biraz yüreklendirdim. Ama bana gönderdiği senaryo müsveddeleri çöpe atılacak türden şeylerdi. Adam hiç de ciddi değildi. Sanırım yalnızca bizim izimizi sürmek istiyordu. İyi dedi Astor. Nicole, Astor, o adamların neden bizim yerimize seni hedef almalarını istiyorsun? Bu tehlikeli olmaz mı? Graziella denilen o lanet herif beni çok rahatsız etti dedi. Oh, o adamı Sicilya'dan tanıyorum. Pek makul biridir diye yanıtladı Astor Nicole'ü. Ve senin genel konsolosun gerçek bir diplomat. Tulipa'yı o kontrol edebilir. Onların arasında benim tek endişe duymak zorunda bulunduğum kişi Timona Portella. İşte o herif her an bir bela yaratacak karakterde. Genç adam bu sözleri günlük, sıradan iş konuşmaları yapar bir ses tonuyla söylemişti. Nicole, ama bu berbat durum ne kadar sürebilir diye sordu bu kez. Bana birkaç aylık bir süre daha tanıyın. O zamana değin her şeyin bir anlaşma ile sonuçlanacağına söz veriyorum. Valerius yeğenini hor gören bakışlarla süzdü. Astor, sen her zaman çok iyimserdin. Eğer benim bir astım ve haber alma subayım olarak yanımda çalışsaydın, uyandırmak için seni hemen piyade sınıfına yollardım. Pek mutlu bir yemek değildi. Nicole sürekli Astor'un yüzünü inceliyor ve ondan bazı gizleri elde etmeye çalışıyordu. Valerius belki de Astor'a hiç güvenmiyordu. Marc Antonio çekingen ve ağzı sıkıydı. Sonunda Astor şarap dolu kadehini havaya kaldırdı ve neşeyle konuştu. Siz yeğenlerim, çok sıkıcı bir takımı oluşturuyorsunuz ama bu duruma aldırış etmeyeceğim. Çok eğlenceli bir şey olacak. Haydi, babanızın şerefine içelim. Nicole suratını ekşiterek, kodaman baba April'e dedi. Astor yeğenlerine gülümsedi ve yineledi. Evet, kodaman baba April'e. Astor her zaman öğleden sonra biraz geç saatte ata binerdi. Bu etkinliği onu hep rahatlatır, akşam yemeği için iştahını açardı. Eğer genç bir kadınla flört ediyorsa, kadını da kendisiyle birlikte at binmeye ikna ederdi. Ve eğer atlardan hoşlanmıyorsa, o kadınla hemen ilişkisini keserdi. Evinden yakındaki ormana gidiş için özel bir at binme pisti yaptırmıştı. Kuşların gevezelikleri, küçük hayvanların çıkardığı patırtılar ve arada bir az görülen hayvanlara rastlamak pek hoşuna giderdi. Ancak en çok hoşlandığı şey at binmek için özel giysilerini giymekti. Siyah renkli avcı kepi, parlak kırmızı renkli ceket ve kahverengi çizmelerini giyinmiş ve hiç kullanmadığı halde yanında taşıdığı kamçısını eline almıştı. Aynanın karşısına geçip kendi kendine gülümsedi. Çünkü kendisini malikane sahibi bir İngiliz lordu gibi algılıyordu. Daha sonra altı atının bağlı olduğu ahırlara gitti ve orada seyisi Aldo Monza'nın aygırlardan birisini hazırlamış olduğunu görerek memnun oldu. Ata bindi ve eşkin gidişle hayvanı ormana ulaşan piste doğru sürdü. Hızı artırıp batmakta olan güneşin ışınlarını neredeyse kapatan yaprakların oluşturduğu gölgeliğe girdi. Yolun üzerinde taze at pislikleri gördü. Atını mahmuzlayıp her zamanki yolundan değil de çok seyrek kullandığı yoldan eve dönmek üzere saparken dört nala gitmeye başladı. Bu yolda taze gübre izleri bulunmuyordu. Rahatlayıp dizginleri çekerek yavaşladı. Aynı anda önünde yoksul giyimli çiftlik işçisi görünüşlü iki adam belirdi. Ama bu adamların yüzünde maske vardı ve ellerinde gümüşü bir şey parlıyordu. Astor yeniden atını mahmuzlayıp başını hayvanın yelesine doğru iyice eğdi. Orman ışıkla ve patlayan mermilerin gümbürtüsüyle doldu. Adamlar yakındaydı ve genç adam mermilerin yandan ve arkadan göğsüne çarptığını hissetti. Hayvan paniğe kapılmış gibi çılgınca koşuyor ve Astor sırtında kalmaya özen gösteriyordu. O hızla giderlerken diğer iki adam göründüler. Bunlar maskeli ve silahlı değildi. Astor bilincini yitirdi ve yavaşlayan atın üzerinden bu adamların kollarının arasına düştü. Bir saat içinde Kurt Çilke kendisine bağlı soruşturma ekibinin Astor Viola'yı kurtardığına ilişkin raporunu aldı. Bu raporda yetkili ajanı en çok şaşırtan Astor'un gösterişli ceketinin altında kurşun geçirmez bir geleğinin bulunuşuydu. Bu sıradan Kevlar marka değil, çok dayanıklı ve elle örülmüş olan bir yelekti. Astor Viola gibi makarna ithalatçısı, kulüp şarkıcısı ve gösterişli at binicisi olan bir adam neden böyle bir yelek giyerdi? Elbette mermilerin vuruşu genç adamı şaşırtmış ama mermiler bedenine saplanmamıştı. Astor daha şimdiden hastaneden taburcu edilmişti bile. Çilke çocukluğundan başlayarak Astor Viola'nın yaşamının araştırılmasına ilişkin bir yazı hazırladı. Genç adam her şeyin anahtarı olabilirdi. Ancak şu anda Çilke bir şeyden, Astor'u kimin öldürmeye giriştiğinden emindi. Astor yeğenleriyle Valerius'un evinde buluştu. Kendisine yapılan saldırıyı ve mermilerin bedenine çarpışını anlattı onlara. ''Sizden yardım istedim. Beni reddettiniz. Bunu anlayışla karşıladım. Ama şimdi durumu yeniden düşünüp değerlendirmenizi istiyorum. Burada hepimize karşı oluşturulmuş bir tür tehdit var. Sanırım bu tehdit bankaların satışı ile sona erer. Bu kazanç kazanç durumudur. Yani herkes istediğini alır ve kazançlı olur. Ya da kazanç kayıp durumuna gidebiliriz. Bankaları elimizde tutar, onlar her kimse düşmanlarımızı mahvederiz. Bir de kayıp kayıp durumu vardır ki bizim çok dikkatli olup o duruma düşmememiz gerekir. O durumda düşmanlarımızla savaşırız ve devlet de bizi yakalar. Seçim çok kolay dedi Valerius. Kazanç kazanç durumunu seçip bankaları satalım. Mark Antonio ise biz Sicilyalı değiliz, bir öç alma uğruna elimizdeki her şeyi savurup atamayız diye belirtti görüşünü. Nicole sakin bir sesle düşüncesini açıkladı. Bankaları satınca geleceğimizi savurup atmış olacağız. Mark, elinde büyük bir parasal olanak bulunursa sen ortaksız kendi TV ağını kurabilirsin. Val, sen de yapacağın siyasal bağışlarla bir ülkeye büyükelçi ya da savunma bakanı olabilirsin. Astor, sen de Rolling Stones grubuyla şarkı söyleyebilirsin. Tamam, bunlar hep ileriye dönük projeler. Genç kadın ses tonunu değiştirip ekledi. Şimdi şakayı bir yana bırakalım. Babamızın öldürülmesi bize hiçbir şey ifade etmiyor mu? Cinayeti işleyenleri ödüllendirelim mi? Ben elimizden geldiğince Astor'a yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Valerius, sen ne dediğini biliyor musun diye sordu kız kardeşine. Nicole, evet derken pek sakindi. Astor incelikli bir tavırla, babanız bana başkalarının size ne yapmanız gerektiğini zorla kabul ettirmelerine izin vermemeyi öğretti. Aksi takdirde hayat yaşanmaya değer bir şey olmayacaktır derdi. Val savaş da budur öyle değil mi dedi. Nicole sert bir sesle karşı çıktı. Savaş kayıp kayıp kararıdır. Valerius bu sözlerden rahatsız olmuştu. Liberaller ne derse desin savaş bir kazanç kayıp durumudur. Savaşı kazanırsak çok iyi duruma geçeriz. Kaybetmek düşünülemez bir karabasan olur. Astor yeniden konuşmaya başladı. Babanızın bir geçmişi vardı. Bu geçmiş hepimiz tarafından göz önüne alınmalı. Öyleyse bana yardım etmenizi sizden yeniden istiyorum. Şunu aklınızda tutun. Ben babanızın talimatıyla hareket ediyorum. Görevim aileyi korumaktır ve bu da bankaları korumak anlamına geliyor. Valerius, bir ay içinde sana bilgi vereceğim dedi. Ya sen Mark? Hemen o program üzerinde harekete geçeceğim. 2 ya da 3 ay sürebilir. Astor bir kez daha sordu. Nicole, sen baban için FBI'ın hazırladığı dosyayı inceledin mi? Nicole, hayır henüz incelemem bitmedi. Bu konuda Çilke'den yardım almamız gerekmez mi? Dedi. Astor yeğenlerine gülümsedi. Kurt Çilke benim kuşkulandığım kişilerden biri. Sizin vereceğiniz bilgiler bir araya gelince ne yapacağımıza karar verebiliriz. Bir ay içinde Valerius beklenmeyen ve pek de hoş olmayan bilgilerle Astor'a geldi. CIA ile kurduğu bağlantıdan Inzio Tulipa hakkındaki gerçeklere ulaşmıştı. Adamın Sicilya, Orta Doğu, Hindistan, Pakistan, Kolombiya ve öteki Güney Amerika ülkeleriyle ilişkileri vardı. Hatta Sicilya adasının Corleonesi mafya örgütüyle bağlantılıydı. Valerius'a göre Inzio, Güney Amerika'daki bazı nükleer laboratuvarlara parasal olanak sağlıyor. Bu nedenle ekipman ve malzeme almak üzere Amerika'da büyük bir banka hesabı bulundurmaya çok ivedi gereksiniyordu. Bu nedenle büyüklük düşleri arasında işler kötüye giderse diye korkunç bir silaha sahip olmayı istiyordu. Timona Portella, Inzio Tulipa'nın ABD'deki cephesiydi. Bu da Astor için iyi bir haber değildi. O lanet adam, satrançta bir oyuncu, savaşta bir başka cephe olacaktı. Inzio'nun planları gerçekleşebilir mi? O adam öyle olacağını sanıyor diyen Valerius ekledi. Laboratuvarlarını kurduğu yerde kendisini koruyan devlet yöneticileri varmış. Astor sevgiyle albayın omzuna vurdu ve "Çok teşekkürler Val," dedi. "Bir şey değil ama benden alabileceğin tüm bilgi bu kadar." Yetkili ajan Kurt Çilke'nin komple profilinin çıkarılması Mark Antonio'nun 3 ayını aldı. Sonunda kalın bir bilgi dosyasını elden yeğenine verdi. Astor dosyayı 24 saat kendinde tutup iade etti. Bu işlemler sırasında Astor'u en çok rahatsız eden yeğeni Nicole oldu. Genç kadın FBI'ın Baba April hakkında hazırladığı dosyayı vermişti. Ama dosyada bir bölüm eksikti. Astor bu bölümü sorunca genç kadın, "Dosyayı ben böyle aldım," diyerek yanıtladı. Astor FBI'ın dosyasını dikkatle gözden geçirmişti. Eksik olan bölüm belli ki kendisinin 2 yaşına kadar olan dönemini içeriyordu. Nicole, "Dosyayı inceledim. Eksik olan bölüm önemli olmayacak kadar eski tarihlere ilişkinmiş," dedi. Savaşa başlaması için yeterli bilgisi vardı artık. Nicole'ün güzel gözleri, Mariano Rubio ile bu adamın uyguladığı flört taktikleri karşısında kamaşmıştı. Genç kızken Astor'un ihaneti ve Baba April'in dediklerine uyup geri çekilişinden ötürü Nicole, duygusal yönden hiçbir zaman tam iyileşememişti. Daha sonra evlenmiş ve güçlü bazı adamlarla kısa süren flörtler yaşamış olmasına karşın genç kadın erkeklerin her zaman kadınlara karşı fesat kurabileceğini biliyordu. Şimdi bu duruma tek istisna kişi Rubio imiş gibi görünüyordu. Genç kadının kariyeri birlikte oluş planlarını aksattığında adam hiç öfkelenmiyor, kadının işinin önde gelişini anlayışla karşılıyordu. Pek çok erkeğin gerçek aşkın göstergesi gibi uyguladığı kıskançlık numaralarına kesinlikle başvurmuyordu. Bu çok saçma bir şeydi. Nicole'un karşı cinste küçümsediği bir durumdu bu. Rubio'nun sunduğu cömertçe hediyeler ve hele adamın tiyatro ile edebiyat hakkında yaptığı uzun konuşmaları dinlemek genç kadına pek ilginç geliyordu. Bunlar aralarındaki ilişkiyi güçlendirmekteydi. Ancak adamın en büyük erdemi coşkulu bir sevgili ve Nicole çok zaman ayırmasa da yatakta usta bir uzman oluşuydu. Bir gün Rubio bazı arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yemek üzere Nicole'ü Le Cercle lokantasına götürdü. Bu arkadaşları arasında şeytani zekası ve inanılmaz hayalet öyküleriyle Nicole'ü büyüleyen Güney Amerikalı bir romancı, her yemek tabağını bir arya ile tamamlayan ve elektrikli sandalyeye oturmak üzereyken son yemeğini yiyen bir mahkum gibi tabak üzerine tabaklar dolusu yemeği bitiren ünlü bir opera şarkıcısı. New York Times'ta yazıp hem liberaller hem de tutucular, hem siyonistler hem de Araplarca nefret edilen, bu denli saygınlık gördüğü için gururlanan ve dünya sorunları hakkında tutarlı ön bilgileri bulunan bir köşe yazarı vardı. O gece daha sonra Rubio, Nicole'ü Peru konsolosluğundaki çok pahalı eşyalarla döşenmiş dairesine götürdü. Orada hem fiziksel olarak hem de fısıldaşarak tutkuyla uzun uzun seviştiler. Sonra adam genç kadının çıplak bedenini yataktan kaldırıp ona İspanyolca şiirleri ezberden okurken ağır ağır dans ettiler. Nicole olağanüstü zaman geçiriyordu. Özellikle ikisi de sessizleşip adam genç kadının kadehine şampanya koyup "Seni seviyorum" derken Nicole pek mutlu oldu. Rubio'nun nefis hatlı burnu ve güzel kaşları sanki gerçeği gösterir gibi parıldıyordu. Erkekler ne denli yüzsüz olabiliyordu? Nicole bu adama ihanet ettiği için büyük doygunluk duyuyordu. Babası yaşasa kendisiyle gurur duyardı. Genç kadın şu anda gerçek bir mafya örgütü üyesi gibi davranıyordu. New York'taki FBI'ın ofis şefi yetkili ajan Kurt Çilke'nin önünde Baba Raymond April'in öldürülmesi olayından çok daha önemli dosyalar vardı. Bunlardan biri bilgisayar teknolojisini de içermek üzere dış satımı yasaklanmış bazı makineleri Kızılçin'e yasa dışı yollardan sevk ederek ülkeye ihanet eden 6 büyük şirketin araştırılması dosyasıydı. İkinci dosya ABD Kongresi Araştırma Komisyonu önünde yalan yere tanıklık eden büyük sigara şirketlerinin karıştığı fesat hakkındaydı. Ve üçüncü dosya, orta derecede bilim adamlarının Brezilya, Peru ve Kolombiya'ya göçüyle ilgili belgeleri içermekteydi. FBI'ın genel müdürü bu dosyalar hakkında bilgilendirilmek istemişti. Uçak Washington Havaalanı'na inerken Buxton, patronu Çilke'ye, sigara şirketlerini yakaladık, Çin'e yapılan yasa dışı sevkiyatı durdurduk. Şu anda sorumlular mahkeme önünde, muhbirler yakayı kurtarmaya çalışıyor. Bir tek başarılı olamadığımız iş şu bilim adamlarının göçü hakkında. Sanırım genel müdür de o olayın peşinde, ancak yetkililer sizin öbür başarılarınızı yadsıyamaz, dedi. Bu genel müdüre bağlı diye karşılık veren Çilke, bilim adamlarının neden Güney Amerika'ya gittiklerini biliyor ama yardımcısı Buxton'ın bu konuda söylediklerini düzeltmiyordu. Hoover binasına geldiklerinde Buxton toplantıya alınmadı. Baba April'in öldürülmesinden bu yana 8 ay geçmişti. Çilke'nin elinde bütün notları hazırdı. April dosyası hareketsizdi ancak yetkili ajanın daha önemli olaylar hakkında vereceği iyi haberleri vardı. Ve bu kez FBI'ın merkezinde genel müdür yardımcılığı görevi önerilmesi gibi gerçekten büyük şansı bulunuyordu. Çıkardığı iyi işlerle ve zamanını çok iyi değerlendirmesiyle Çilke yükselmeyi hak etmişti. FBI'ın genel müdürü uzun boylu ve zarif görünüşlü bir adamdı. Ailesi 1620 yılında Mayflower gemisiyle İngiltere'den Amerika'ya göç edenlerin soyundan geliyordu. Çok zengin bir adamdı ve politikaya kamu görevi yapmak için girmişti. Memurluk yaşamının başında çok sıkı kurallar koymuştu. ABD'nin New England bölgesinde yaşayan Kuzeylilere özgü genizden çıkardığı seslerle konuşarak ''Hilecilik yok, kitaba uyun, insan hakları bildirgesinden kaçamaklar yapmayın.'' Bir FBI ajanı her zaman incelikli ve dürüst davranmalıdır. Herhangi bir skandala karışan, karısını döven, sarhoşluk eden ya da yerel polislerle sıkı fıkı ilişkiye giren ajan, amcası senatör olsa bile kendisini FBI'ın kapısının önünde bulacaktır, demişti. Bu kurallar son 10 yıldır aksamadan geçerli olmuştu. Ve eğer siz iyi bir ajan olup da insanlara aşırı baskı uyguluyorsanız kendinizi Alaska'nın buzdan yapılmış evlerinde araştırmalar yürütürken buluyordunuz. Genel müdür meşe ağacından yapılmış dev masasının karşısındaki insanı çok rahatsız eden koltuğa Çilke'yi oturttu. Ajan Çilke diyerek konuşmasına başladı. Seni birkaç nedenle buraya çağırttım. 1- New York'ta mafya örgütlerine karşı yaptığın işler nedeniyle sicil dosyana bir övgü mektubu koydurdum. Onların bel kemiğini kırdığın için seni kutlarım. Elini uzatıp ajanla tokalaşarak sözlerini sürdürdü. Bu durumu kamuya açıklamıyoruz. Çünkü başarılarından ötürü zaten FBI prestij kazanmış durumda. Ve yapılacak bir açıklama seni tehlikeye sokabilirdi. Yalnızca çılgınlar bunu yapabilir, dedi Çilke. Çünkü büyük suç örgütleri bir ajana zarar veremeyeceğini anladılar. Sen FBI'ın kan davası güttüğünü mü ima ediyorsun? Oh hayır efendim, bizim eskiden çok daha dikkatli davrandığımızı söylüyorum. Genel müdür her şeyin bir sınırı bulunduğunu ve dürüstlüğün bile her zaman pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek bu konunun üzerinde durmadan sözlerine devam etti. Seni bir kancaya bağlı durumda tutmak dürüstlük olmayacaktı. Bu yüzden ve başarılarından ötürü seni buradaki yardımcılık görevlerinden birine atadım. Ancak bu atama hemen yürürlüğe konulmayacak. Elbette bunun bazı geçerli nedenleri var. Sen uygulama alanında çok zeki, başarılı ve kurnazsın ve orada daha yapılacak işler var. Mafya, daha etkili başka sözcük bulamıyorum. Şimdi de iş başında. Madde 2. Senin üst kademe FBI yetkililerine bile adını açıklamaktan kaçındığın bir muhbirin var. Gayri resmi olarak bunu bize söyledin. Aflax koduyla gizli tutulan bir bilgi bu. İşte bu nedenle sen gayri resmi olarak onaylanmış durumdasın. Üçüncü nokta, senin New York polisinin bazı dedektifleriyle çok sıkı ilişkilerinin bulunması. Genel müdür ile ajan Kurt Çilke'nin görüşme gündeminde daha başka maddeler de vardı. Genel Müdür, New York'taki Omerta etkinliğimiz ne alemde, tüm işlemlerimizde yasal yönden çok temiz kalmaya özen göstermeliyiz, dedi. Elbette efendim diyen Çilke'nin yüzü ifadesizdi. Genel Müdür de bu konuda alınacak mesafeler bulunduğunu biliyordu. Çilke, o işte önümüze bazı engeller çıktı. Raymond April bizimle işbirliği yapmaya yanaşmadı. Elbette o engel artık hayatta değil, dedi. Bay April çok kolay bir şekilde öldürüldü diyen genel müdür, alaycı bir ses tonuyla ekledi. Sana o olaydan önce herhangi bir bilginin ulaşıp ulaşmadığını sorarak hakaret etmek istemem. Ama belki arkadaşım Portella, o olayı gerçekten bilmiyorduk diyen ajan Çilke açıklama yaptı. İtalyanlar kesinlikle yetkililere gitmezler. Biz yalnızca ölü bedenleri çevirip yüzüne bakarak tanımak zorunda kalırız. Daha önce de tartıştığımız gibi ben şimdi Astor Viola ile bağlantı kurdum. Bu genç adam gizlilik belgesini imzaladı ama bizimle işbirliği yapmaya karşı çıktı. Portella ile de iş yapmayacak ve sanırım bankalarını satmayacak. Öyleyse şimdi biz ne yapabiliriz? Bu işin nedenle önemli olduğunu biliyorsun. Bankacıyı Rico yasalarına uygun olarak sorgularsak, devlet adına bankalara el koyabiliriz. Böylece 10 milyar dolar suç bağlantılı işlere kaymış olur. Bu da FBI için bile büyük bir tutardır. Ve sonra senin Portella ile ilişkine son verebiliriz. O adam artık yararlılığını yitirmiş olur. Kurt, sen çok duyarlı bir noktadasın şu anda. Yalnızca yardımcılarım ve ben Portella ile sahte işbirliği yaptığını biliyoruz. Ondan para aldığın için adam hesabına çalıştığını sanıyor. Ancak bu durum senin yaşamını tehlikeye sokabilir. O bir federal ajanın yaşamını tehlikeye sokamaz. Çılgın bir adamdır ama o denli çılgın değildir. Bu operasyonlarımızda Portella'nın yıldızı da sönmelidir, dedi genel müdür. Senin bu konularda planların neler? Bence Astor herkesin söylediği kadar masum biri değil. Onun geçmişini araştırıyorum. Bu arada baba April'in çocuklarına Astor'a söylediği ve yaptığı şeylere önem vermemelerini söyleyeceğim. Ancak bir konuda kaygılıyım. Şu anda onların bankalarının yönetimi için 10 yıl gerilere kadar dönüp Rico yasalarını uygulayabilir miyiz diye. Bu durum başsavcının bileceği bir şey diye yanıt verdi müdür. Biz bir kez ayağımızı kapının aralığına koyduk mu ardından 1000 tane avukat bizi izleyecek ve mahkemelerin de bizi destekleyeceği bir durumla karşı karşıya gelmiş olacağız. Benim Çayman adalarındaki gizli banka hesabıma Portella para yatırıp duruyor, dedi Çilke. Sanki ben para harcıyormuşum gibi oradan biraz para çekseniz iyi olur sanırım. Bu durumu ayarlarım. Senin Timona Portella'nın pek tutumlu bir adam olduğunu söylemeliyim. Çilke gülümseyerek yanıtladı. Benim satılık bir adam olduğuma gerçekten inanıyor o. O adama karşı çok dikkatli ol diyen genel müdür içtenlikle uyardı. Bir suç işlemek üzere ona gerçek müttefiki olduğu kanısını verme.